Sayfa 242. Damat Ferit ne yapmak gerektiği üzerinde düşüncesini sordu. Mehmet Ali Bey, İngilizlerin raporundan durumun artık İstanbul'dan kontrolüne imkan kalmadığı gibi, mahalli makamların da bununla başa çıkacak güçte olmadıklarının anlaşıldığını söyledi. Ona kalırsa tek çözüm yolu, hükümetin kendisine güvenebileceği genç ve enerjik bir subayı Samsun'a göndermekti. Görevi, askeri ve idari unsurları, kanun ve düzeni sağlayabilecek güçlü bir yönetim altında toplamak ve böylece İngilizlere güvenlik vermek olacaktı. Ferit Paşa bu işi yapabilecek bir subay göstermesini isteyince, Mehmet Ali Bey Mustafa Kemal'i öne sürdü. Damat Ferit birden karar veremedi. Mustafa Kemal'den biraz kuşkulanırdı. Öte yandan bu, onu uzaklaştırmak için iyi bir fırsat sayılabilirdi. Önce sicilini incelemek ve ne çeşit adam olduğunu kendi gözüyle görmek istediğini söyledi. Mehmet Ali Bey ikisini Circle Dorian'da bir akşam yemeğinde karşı karşıya getirdi. Mustafa Kemal de iyi etki bırakacak şekilde davranmaya dikkat etti. Kısa bir süre sonra Harbiye Nazırı Şakir Paşa kendisini çağırtarak sadrazamın düşüncesini açıkladı. Damat Ferit, Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gidip Türklerle Rumlar arasındaki durum hakkında bir rapor hazırlamasını uygun görmüştü. Kemal tereddüt etmeden cevap verdi. Sevinerek giderim. Fakat görevim yalnız bundan mı ibaret olacak? Evet, öyle karar verildi. Pekala. Yalnız müsaade buyurursanız tayinim usulü dairesinde yapılsın. Zat-ı âliğinizi bununla fazla meşgul etmeyeyim. Bu konuda Genelkurmay Başkanı ile görüşsem olur mu? Nazır tabii tabii dedi, öyle yaparsınız. O sırada Genelkurmay Başkanı 7. Ordu Komutanlığında önce kendi yerine geçen, sonra da kendisinin yerine geçmiş olduğu eski dostu Fevzi Paşa'ydı. Lakin kendisi hasta olduğu için Mustafa Kemal onun yerine vekiline başvurdu. Burada da şansı ona yardımcı oldu. Zira Fevzi Paşa'nın yerine bakan Diyarbakırlı Kazım Paşa da hem dostu hem Şişli'den komşusuydu. Dipnot Kazım İnanç. Mustafa Kemal ona düşüncelerini çok defa açıklamıştı. Kazım Paşa'nın Mustafa Kemal odasından içeri girinceye kadar böyle bir görevden haberi bile yoktu. Gözlerindeki ifadeyi görünce gülerek neler oluyor diye sordu. Kemal, Kazım'ın amirlerinin kendisini başlarından atmak için bir görev uydurmuş olduklarını söyledi. Bu da onun işine gelmişti. Şimdi Kazım Paşa'nın, Nazır'ın kendisinden tam olarak ne istediğini öğrenmesi gerekiyordu. Sonra beraberce ayrıntılar üzerinde çalışabilirlerdi. Kazım Paşa direktif alıp döndü. Mustafa Kemal sadece Samsun dolaylarında Rumlara karşı koyan Türkleri cezalandırmakla kalmayacak, yakınlarında bulunan çeşitli milliyetçi kuruluşları da dağıtmakla görevlendirilecekti. Kemal, mükemmel dedi. Hadi şimdi kağıt kalem alalım. Başpaşa Mustafa Kemal'e geniş bir çalışma alanı sağlayacak bir takım yetkiler uydurmaya koyuldular. Bu bir müfettişlik görevi olacaktı. Asıl önemli nokta kendisine geniş bir yetki sağlayabilmekti. Bütün Anadolu'ya emir verebilecek durumda olmalıydı. İki madde daha eklemek gerekiyordu. Samsun'un doğusundaki birliklere de komuta edebilmesi ve taşradaki valilere tebligatta bulunabilmesi için. Kazım Paşa kaşlarını kaldırdı, sonra gülerek, "Vazifemiz," dedi, "elimizden geleni yapmaya çalışacağız." Bir müsvedde hazırladı. Ertesi gün bir daha okuyup üzerinde düzeltmeler ve eklemeler yaptılar. Kazım Paşa biraz şüpheyle, "Bu yetkiler biraz fazla olmadı mı paşa?" dedi. "Korkarım Nazır bunu kabul etmeyecek." "Pekala, eğer kağıdı imzalamak istemezse hiç olmazsa mühürletmeye çalışın." Kazım Paşa müsveddeyi alıp gitti. Nazır biraz rahatsızdı. "Siz yüksek sesle okuyun, ben dinlerim," dedi. Kazım Paşa okuduğu sırada Nazır, "Siz 3. Ordu Müfettişliği değil, Anadolu'nun tümüne yaygın bir müfettişlik kurmuşsunuz," dedi. Bu da ne demek? Kazım Paşa bunun normal bir usul olduğunu söyledi. Kendi alanı dışındaki mülki idare ile bağlantı halinde bulunmak da bir ordu müfettişinin görevleri arasında sayılırdı. Anadolu müfettişi umumu ise ünvanı ilk defa kullanılıyor değildi ki. Nazır'ın imzasını atmaktan çekindiği belliydi. En sonunda Kazım Paşa'ya başını kaldırıp gülümseyerek baktı ve mührünü alıp önüne atarak "Benim imzam şart değil," dedi. "Şunu alın, kendiniz mühürlersiniz." Mustafa Kemal bunu duyunca belgeye birkaç şey daha eklemek istedi. Kazım Paşa, Nazır'a bildirmediğini söyleyerek şakadan itiraz ettikten sonra bunları da yazdı. Sonra iki nüsha olarak temize çektiler. Kazım Paşa ikisini de mühürledi ve bir tanesini "Paşa, inşallah başımıza bir iş açmazlar," diyerek Mustafa Kemal'e uzattı. Mustafa Kemal'in aldığı talimat, asayişin yeniden sağlanmasını ve şimdiki karışıklıkların nedenleri üzerinde bir soruşturma açılmasını, bütün silah ve mühimmatın toplanıp depo edilmesini, başıbozuk birliklerin silahtan arınmasını ve bundan sonra her türlü asker celbinin ve silah dağıtımının önlenmesini kapsıyordu. Bu iş için kendisine 5 vilayet üzerinde doğrudan doğruya yetki tanınıyor, emrine de 2 kol ordu veriliyordu. 5 ayrı vilayet üzerinde de dolaylı yetkisi olacaktı. Buralara isteklerinin dikkatle göz önüne alınması bildiriliyordu. Sonradan Harbiye ve Dahiliye Nazırları ile yapılan sözlü bir anlaşmaya göre bunlara 2 vilayet daha eklendi. Mustafa Kemal bu belgeyi cebine sıkıca yerleştirmiş, Harbiye nezaretinden ayrılırken inanılmaz talihi karşısında heyecandan dudaklarını ısırıyordu. Düşman sandığı adamlar ruhları bile duymadan ona yardımcı olmuşlardı. Sonradan bu halini, kafes açılmış, önümde geniş bir alem vardı. Kanatlarını çırparak uçmaya hazırlanan bir kuş gibiydim diye anlatır. Haberi bildirmek için Rauf Bey ile beraber hemen hala hapiste olan Fethi Bey'i görmeye gitti. Hapishane müdürü onu büyük saygı göstererek karşıladı. Mustafa Kemal bir zamanlar ona büyük bir iyilikte bulunmuştu. "Paşam," dedi, "haberi duyduk, Anadolu'ya gidiyormuşsunuz. Ne zaman emrederseniz istediğiniz mahpusları serbest bırakır ve kendim de onlarla beraber orada size katılırım." Mustafa Kemal bu sefer Fethi Bey ile yalnız kalabilmişti. Eskisinden daha rahat konuşarak kafasında dönüp duran ve nihayet şimdi gerçekleşme yoluna giren planları açıkladı. Kendi komutasında milli bir ihtilal ordusu kuracak, Anadolu'da halk iradesine dayanan bir meclis toplayacaktı. Amacına varmadan önce de İstanbul'a dönmeyecekti. Tayininin kesinleşmesi daha kabinenin onayına bağlıydı. Nazırlardan bazılarının kendisine verilen yetkileri aşırı bulmaları tehlikesi vardı. Mehmet Ali Bey bunu da önlemenin yolunu buldu. Damat Ferit'i Serkil Dorian'da kağıt oynarken gevşek bir anında yakaladı ve tayin emrine imzasını attırdı. Öteki nazırların bu imzayı gördükten sonra itiraz edemeyeceklerini hesaplamıştı. Aralarında bir tek şüpheli olan Şeyhülislam'dı. Mustafa Kemal için bu adamın hilafeti de şeriatı da yıkmak istediği gözlerinden okunuyor dediği söylenirdi. Nihayet tayin emri hükümetçe onaylandı ve 1919 yılı Nisan ayının son günü de padişahın tasdikinden geçti. Damat Ferit altın çerçeveli gözlüklerinin arkasında inik kapaklı gözleriyle Mustafa Kemal'i kabul etti. Kendisine tam yetki vermiş olduğunu bir kere daha tekrarlayarak "Ne isteğiniz olursa doğrudan doğruya bana bildirin," dedi. "Hiç gecikmeden yerine getirileceğinden emin olabilirsiniz." Mustafa Kemal yaptığı seçimden dolayı Harbiye Nazırını tebrikten dönen Mehmet Ali Bey'i de gördü. O da doğrudan doğruya kendisiyle temas etmesini söylüyordu. Haberleşme zinciri böylece tamam olmuştu. Mustafa Kemal şimdi aşağı yukarı 20 subaydan kurulacak mahiyetini seçme işine girişti. İsmet Bey'i görerek emrindeki iki kol ordudan birinin komutanlığını teklif etti. Bu, Ali Fuat'ın Ankara'da bulunan 20. kol ordusuna karşılık Sivas'ta kurulan 3. kol orduydu. Lakin İsmet kendisi için vakti biraz erken buluyordu. Kemal'in istediği işin ne gibi bir sonuç vereceğini, hatta daha Anadolu'ya gidinceye kadar nasıl bir gelişme göstereceğini bile pek kestiremiyordu. Bütün yurtseverliğine rağmen bu derece riskli bir teşebbüse girişebilecek karakterde bir insan değildi. Doğuştan temkinliydi. Üstelik sınırları açıkça belirtilmiş durumlara alışık, asker kafalı bir adamdı. Mustafa Kemal'in ilk karşılaşacağı mesele siyasal nitelikte olacak ve kaypak bir durumla uğraşma zorunda kalacaktı. İsmet, Harbiye nezaretinde emniyetli bir yerde bulunuyordu. Sarayda da tanıdıkları vardı. İstanbul'da kalıp olup bitenlere göz kulak olması daha işe yarayacaktı. Ya da kendisi böyle düşünüyordu. Sonra Paris'teki barış konferansına delege olarak gönderilmesi hala mümkündü. Orada milliyetçiler hesabına çalışabilir, İtilaf devletlerinin durumunu kollayabilir ve diplomatik oyunlardan bazılarını öğrenmeye fırsat bulabilirdi. Arkadan da Mustafa Kemal'e katılırdı. Mustafa Kemal onun yerine kol ordu komutanlığına Albay Refet Bey'i seçti. Refet de öteki 5 yiğit arkadaşı İsmet, Rauf, Fethi, Ali Fuat ve Kazım Karabekir gibi Kemal'in düşüncelerini eskiden beri paylaşanlardan biriydi. Selanik'teki ilk ihtilal günlerinden beri tanışıyorlardı. Refet Bey, son zamanlarda İstanbul'da jandarma komutanlığı yapmış ve Mustafa Kemal ona rejimi burada, yerinde devirmek yolundaki tasarılarını açıklamıştı. Refet, ufak tefek, hareketli, şıklık meraklısı bir adamdı. Fransız kültürünün etkisiyle kuru inançları alaya alan kıvrak bir zekası vardı. Süvari zabitliğinin parlak görünüşüne pek uygun düşen, rahat, kayıtsız halleri, birçok zor durumlardan sıyrılmasını sağlamıştı. Sonra sıra Rauf'a, bu yurtseverliği tartışma götürmez dürüst denizciye geldi. O Rauf ki, kendisi Batı dünyasının liberal ilkelerine sımsıkı bağlı ve İngilizlerin görenek ve geleneklerine hayran olduğu halde, bugün onların karşısına düşman olarak dikildiklerini görüyordu. Onun da sivil kıyafetle Batı Anadolu'ya geçmesi, yolculuğa İzmir dolaylarından başlaması ve oralardaki durumla çeşitli milliyetçi gruplar üzerinde bilgi edinmesi kararlaştırıldı. Sonra Ankara'da Ali Fuat'ın karargahına gidecek ve oradan Mustafa Kemal'le ilişki kuracaktı. Mustafa Kemal Samsun için planlarını yaparken, Lloyd George'la Venizelos'ta İzmir'le Batı Anadolu'da girişecekleri harekatı tasarlamaktaydılar. O sırada Mr. Balfour'un yerine İngiliz dışişlerine bakan Lord Curzon, Türkiye'deki durumu artan bir endişeyle izliyordu. Mart sonlarına doğru kabineye verdiği muhtırada, barış konferansının gecikmesi ve müttefiklerdeki galibiyet azminin azalması yüzünden Türklerde direnme duygusunun canlanması tehlikesine işaret etmişti. Eski rejimi hortlatmayı uman ihtiyar Türk'le, kabil olsa zaferimizin ganimetlerini elimizden kapıp kaçmak isteyen genç Türk, İstanbul'un harap yangın kulelerinin tepesinden, müttefiklerin ne derece kararsızlık ve hayal kırıklığı içine düştüklerini seyrediyorlardı. Lord Curzon'un bu sözlerine İngiliz harciyesindeki bir avuç taraftarından başka kimse kulak vermedi. Müttefik Yüksek Konseyi şimdi İzmir ve dolaylarını Yunanistan'a vermeye niyetleniyordu. Lord Curzon bir muhtıra daha yazdı. Selanik'in iki adım dışarısında bile düzen sağlamayı beceremeyen Yunanlıların, Anadolu'nun böyle önemli bir kesimini yönetebileceklerine nasıl güvenilirdi? Yunan işgali gerçekleşince de, mültecilerin memlekette çıkaracakları karışıklık sonucu, değil yalnız Osmanlı İmparatorluğu'nun, hatta halifeliğin bile bil fiil ortadan kalkacağını ileri sürdü. Müslüman taassubunun bütün Batı dünyasını kaplayacak, çılgın bir öfke halinde patlak vermesinden korkulurdu. Bütün bunlar Lloyd George üzerinde hiçbir etki yapmadı. İtalya, Fiume sorunu yüzünden Yüksek Konsey'den çekilince, Yunan planlarını gerçekleştirmek için beklediği fırsat eline geçmiş oldu. Türkiye masası uzmanlarının uyarmalarına rağmen, Başkan Wilson'ı da Yunanlıların tarafına çekmeyi başardı. İşi başından aşkın olan Clemenceau da itirazda bulunmayınca, üç büyükler Mayıs başında Yunanlıların İzmir'i işgallerine müsaade etmeye karar verdiler. İtalyanlar konseye tekrar döndükleri vakit bu karara istemeye istemeye de olsa resmen katıldılar. Venizelos böylece dört büyük devlet adına hareket ettiğini ileri sürebilecekti. Lakin Churchill'in dediği gibi bu işe pek baştan kara girişmişti. 15 Mayıs günü bütün karşı koymalara ve uyarmalara rağmen Yunan birlikleri 20 bin kişilik bir kuvvet halinde İzmir'de karaya çıktılar. Yine Churchill'in ağzıyla Küçük Asya'yı istila ve fetih yolunda bayraklarını dalgalandırarak demir yolu boyunca ilerlemeye başladılar. Bir koordinasyon yanlışı yüzünden İstanbul'daki müttefikler arası yüksek komisyonun bu çıkarmadan resmen haberi yoktu. Rapor kendilerine bir toplantı sırasında verildi ve bir hükümet darbesi kadar şaşkınlık yarattı. Kont Sforza ağzından ağır bir laf çıkmasın diye kendini zor tuttu ve kapıyı vurarak odadan dışarı fırladı. İtalyanlar hemen güney bölgesine asker çıkarmak yoluyla misillemeye giriştiler. Burası gizli bir anlaşma ile kendilerine verilmişti. İzmir valisi işgal haberini İtilaf devletlerinin deniz kuvvetlerinden öğrenmişti. Silahlarını henüz teslim etmemiş olan birkaç birlikle karşı koymaya niyetlendi. Kararını İstanbul'a telledi. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, daha önce bu çeşit bir istilaya kuvvetle karşı konulmasını bildirmişti. Lakin şimdi Harbiye Nazırı ona danışmadan, işgalin mütareke koşullarına uygun olarak yapıldığı nedeniyle mukavemet gösterilmemesine emredecekti. Fevzi Paşa bunun üzerine nazıra istifasını verdi. Yunanlılar böylece İzmir'e geçit resmi yapar gibi "Yaşasın Venizelos!" diye bağırarak girdiler. Silahlarını çatıp çevresinde sevinçten dans ettiler. Şehirdeki bütün sivil Rumlar sokağa dökülmüş, Müslümanlara küfür yağdırıyorlardı. O sırada bir kaza kurşunu patladı. Arkasından da silahlar atılmaya ve kan dökülmeye başladı. Türk birlikleri beyaz bayrak çekerek bir nakliye gemisine bindirilmek üzere elleri başlarının üstünde rıhtımda yürütüldüler. Rumlar sürü halinde arkalarından giderek erlere yuha çekiyor, sopalarla vuruyor, başlarındaki fesleri paralıyorlardı. Fesini başından çıkarıp çiğnemeyi reddeden bir Türk albayını vurup öldürdüler. Vali de tutuklanmış, evlerinden çekilip alınan şehir eşrafıyla beraber sırtına süngü dayatılarak rıhtımda yürümeye zorlanmıştı. Bunun arkasından büsbütün azgına dönen Yunan askerleri yüzlerce Türk'ü şehit ettiler. Cesetlerini doğruca denize fırlatıp atıyorlardı. Amiral Kaltorp neredeyse emir verircesine Yunanlı amirale duruma hakim olmasını bildirdi. Bazı Türk subayları şehrin merkezindeki Yahudi mezarlığında bir miting yaparak Wilson prensiplerini ileri sürdüler ve her çeşit ilhaka karşı protestoda bulundular. Lakin Türk makamlarından hiçbir yardım görmedikleri için dağıldılar ve birçokları direnme yuvaları kurmak amacıyla memleketin içerilerine yayıldılar. Bu arada Yunan kuvvetleri geniş Menderes ve Gediz vadilerinden içeriye, Aydın ve Manisa'ya doğru ilerliyorlardı. İstanbul halkı İzmir'in işgal haberi karşısında şaşkınlıktan donup kalmıştı. Ama şaşkınlık duygusu derin bir öfkeyle karışıp sertleşerek birdenbire milliyetçi hareketin canlanmasına yol açtı. Yurdun İtilaf devletlerince işgali nihayet önüne geçilmesi imkansız bir felaket olarak kabul edilebilirdi. Lakin yüzlerce yıldan beri küstah ve hain bir uyruk olarak bilinen Yunanlıların işgaline uğramak, hiçbir yurtsever Türk'ün içine sindiremeyeceği bir hakaretti. Bu tam Türk'ün savaşçı ruhunu bir kere daha ateşlemek için gereken kıvılcımdı. Sultanahmet Camii'nin önündeki meydanda 50 bin kişi toplandı. Çoğunun ellerinde siyah bayraklar vardı. Konuşmacıların arkasına ay yıldızlı kırmızı beyaz bayrağı sembolik bir şekilde kapatan siyah bir örtü asılmıştı. Karalar giymiş, yüzü peçesiz bir kadın ateşli bir konuşma yaptı. "Kardeşlerim, yurttaşlarım," diyordu. "Gecenin en karanlık olduğu ve hiç bitmeyecek sanıldığı zaman gün doğuşunun en yakın olduğu zamandır." Bu kadın Halide Edip'ti. Kendisi politikaya atılmış sayılı Türk kadınlarından bir tanesiydi ve ileride yeni ihtilalin saflarında güçlü bir rol oynayacaktı. Sonradan şunları yazmıştır. "İzmir'in işgaline dair teferruatı öğrendikten sonra girişmemiz gereken kutsal savaştan başka hiçbir şeyden söz edemez oldum. Türkiye bu katillerin elinden, bu sözüm ona medeni Yunan ordularından temizlenmeliydi. Artık kişisel varlığımı unutmuş, sadece bu olağanüstü milli cezbe içinde bir birim olarak çalışıyor, yazıyor ve yaşıyordum." Lord Curzon'un haklı olduğu böylece ispatlanmıştı. İşgal haberi sultanın da gözlerini yaşartmıştı. Bir divan toplantısından çıkarken amcazadesi Abdülmecit Efendi'nin koluna yaslanarak "Bak kadınlar gibi ağlıyorum," dedi. Mustafa Kemal haberi hareketinden bir gün önce Baba Ali'de Mehmet Ali Bey ve daha birkaç nazırla görüşmeye gittiği zaman duydu. Mehmet Ali Bey, "Ya Rabbim ne küstahlık," diye haykırdı. "Duydunuz mu? Yunanlılar İzmir'i işgale başlamışlar." Mustafa Kemal, "Bu da mı oldu?" diye sordu. Heyecanlanmış fakat fazla şaşkınlık duymamıştı. Birkaç günden beri basında bu çeşit bir harekete dair haberler görülmüştü. Çevresindeki nazırların telaşlı, şaşkın yüzlerine baktı. Sonra sükûnetle sordu. "Ne yapmayı düşünüyorsunuz?" Aldığı umutsuz cevap "protesto edeceğiz"den ibaret kaldı. "Pek güzel. Lakin Yunanlıların ya da İngilizlerin bu protesto ile geri çekileceklerini mi sanıyorsunuz?" Omuzlarını kaldırarak "elimizden başka ne gelir?" dediler. "Belki de alınacak daha kesin tedbirler bulunabilir." "Ne gibi mesela?" Düşüncelerini açıklamadı, yalnız ima yollu, "benimle beraber gelebilirsiniz," dedi. Sonra Bahriye Nazırı'na, "beni Anadolu'ya götürecek gemi hazır mı?" diye sordu. "Birkaç günden beri Bandırma vapuru emrinize amadedir." Ertesi gün yola çıkacaktı. Yaveri gemi süvarisine hitaben bir kağıt yazdı, nazır da imzaladı. Mustafa Kemal nazırları şaşkınlıklarıyla baş başa bırakarak çıktı. Bir akşam önce daha işgal haberi duyulmadan damat Ferit Paşa ile beraber yemek yemişti. Fevzi Paşa'nın yerine Genelkurmay Başkanı olan Cevat Paşa da oradaydı. Ferit Paşa tasalı görünüyordu. Hakkı da yok değildi. Zira İngilizler Mustafa Kemal'in adını pek tanımamakla beraber bu müfettişlik tasarısının o kadar akıllıca bir iş olmadığını baş tercümanları Ryan'la kendisine bildirmişlerdi. Dipnot, sonradan Sir Andrew Ryan, KBE, CMG. Ferit Paşa onlara gerekli teminatı vermişti. Ama şimdi Kemal'e soruyordu. "Komutanlığınızın tam sınırını bana harita üzerinde gösterebilir misiniz?" Mustafa Kemal kesinlikten isteyerek kaçınarak eliyle şöyle bir iki vilayeti gösterdi ve "pek emin değilim," dedi. "Şöyle küçük bir yer olsa gerek." Cevat Paşa'ya bir göz işareti yaptı. O da aynı şeyi söyledi. Sonra bu işe önem vermiyormuş gibi haritanın başından uzaklaştı. Sadrazam ferahlamışa benziyordu. Yemekten sonra Cevat Paşa, "Bir şey mi yapacaksın Kemal?" diye sordu. "Evet paşam, bir şey yapacağım." Ertesi gün Yıldız Sarayı'na gitti. Vahdettin kendisini huzura kabul etti. "Paşam," dedi, "şimdiye kadar devlete büyük hizmetlerde bulundunuz. Artık bunlar tarihe karıştı. Unutun onları. Şimdi yapacağınız hizmet hepsinden daha önemlidir. Paşam, İsterseniz memleketi kurtarabilirsiniz. Mustafa Kemal padişahın sözlerinden, gücümüzü kuvvetimizi kaybettik. Memleketi kurtarmanın tek yolu, İstanbul'u elinde bulunduranların isteğine boyun eğmektir sonucunu çıkarmıştı. Padişaha merak buyurmayın dedi. Zat-ı şahanelerinin noktayı nazarlarını pek iyi anladım. Emirlerinizi bir an bile aklımdan çıkarmam. Sultan kendisine başarılar diledi. Üzeri kendi turası işlenmiş bir de altın saat hediye etti. Artık her şey yolundaydı. Mustafa Kemal Harbiye nezaretine geldiği zaman Fevzi Paşa görevini Cevat Paşa'ya devretmekle meşguldü. Onun da aynı ruhla çalışacağına inanıyordu. Masanın üzerindeki haritaya eğilerek İstanbul'u gösterdi. Anlayamıyorum diye kükredi. Şuracıkta rahatımıza ilişmesinler diye bütün yurdu düşmana teslim ediyoruz. Delilik bu, delilik. Cevat Paşa da aynı düşüncede görünüyordu. Mustafa Kemal Fevzi Paşa'ya haklısınız dedi. Anadolu'ya haklı olduğunuzu ispat etmek için gidiyorum. Uzun uzadıya konuşmamıza ihtiyaç yok. Sizden bir tek şey bekliyorum. Bana yardım edeceksiniz. Tabii edeceğim. Bana güvenebilirsiniz. Cevat Paşa'ya döndü. Siz de, özellikle siz. Çünkü sorumlu bir mevkide bulunuyorsunuz. Beraberce çalışabilecek miyiz? Şüphesiz. Mustafa Kemal bunun üzerine, şimdi Ulukışla'da bulunan 20. Kol Ordu'ya hemen Ankara'ya hareket emri verebilir misiniz diye sordu. Yalnız trenle değil yürüyerek gitsinler. Cevat Paşa gereken emri veririm dedi. Doğrudan doğruya haberleşmek için özel gizli şifresini de Mustafa Kemal'e verdi.